Sayfa 354. Easton, hay Allah kahretsin diyerek sanki cadılar ellerinde süpürgeleriyle onu kovalıyorlarmış gibi evin arka tarafından sıvışıp gitti. Ertesi sabah aşağıdaki küçük evde yazı masasının üstü için kesilecek bir ceviz tahtasının enini boyunu ölçmekte olduğum bir sırada Bay Griffith de bıçkının başında sandalyelerin ayaklarını hazırlıyordu. Tam o sırada getirdiği çay ve kurabiyelerle Angarat içeriye girdi. Hiç konuşmadan her ikimiz de birer fincan çay doldurup tabaklarla birlikte elimize verdi. Bay Griffith, Angarat dedi. Nasılsın bakalım bugün? Angarat, iyiyim, teşekkür ederim dedi. Bay Griffith, işte buna sevindim dedi ve kurabiyeyi ağzına attı. Sonra tekrar bıçkının başına döndü. Angarat, şeker almak için babamdan para istediği zamanlar nasıl güzelleşir, gözlerini iri iri açar, tatlı tatlı gülümserse yine öyle yaparak ''Çayınızı içtikten sonra öbür odada sizinle biraz konuşabilir miyim?'' diye Bay Griffith'e sordu. Bay Griffith ayağa kalkıp pantolonundaki talaşları silkeleyerek ''Hemen geleyim'' dedi. Angarat kısık bir sesle ''Rica ederim, önce çayınızı bitirin'' dedi. Bay Griffith ''Hadi gel'' dedi. Hove, İş arkadaşına bir fincan çay bırakırsın değil mi? Elbette, dedim. Bay Griffith, kolunu Angarat'ın omzuna dolamak üzereyken vazgeçti. Kapıyı açtı ve içeriye girdikten sonra da kapattı. Güzel bir tahta parçasını keskin bir rende ile rendelemek, elinizdeki aletten kıvım kıvım talaşlar fışkırdıkça, tahtadaki damarların daha düzgün bir biçim aldığını seyretmek ne büyük bir zevktir. Bu tahtaları Bay Griffith'e odun deposunun sahibi Bay Daniel Thomas vermiş ve kendisinden para almamıştı. Çünkü Bay Griffith azgın bir at tarafından çiftliğin kaldırım taşları üzerinde çiğnenen ve yıllarca yataktan kalkamayan Bayan Thomas'ı bir gün bile yoklamamazlık etmemişti. Bunlar güzel tahtalardı. Daha iyileri de kolay kolay ele geçmezdi doğrusu. Şimdiye kadar gördüğüm en nefis biçimlerdeki kırmızımtırak damarları bulunan koyu renkli, kuru ve dura dura sertleşmiş tahtalardı bunlar. Hatta rende bile bu tahtalara bir parlaklık veriyordu. Elinizin altında parlak bir yüzeyin canlandığını görmekten ve eğilip bunun üzerine yayılan güneşin orada nasıl bir zevkle neşelendiğini seyretmekten daha göz doyurucu bir şey olmadığı için bir an önce cilaya geçeyim diye kanter içinde kalıncaya kadar rende işini bitirmeye çalıştım. Angarat'ın koşarak evden çıktığını duydum. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra da Bay Griffith içeri girdi. Ama ben gözlerimi tezgahtan kaldırmadım. Bıçkının işlemesiyle durması bir oldu. Tekrar çalıştı, kısa bir süre döndükten sonra yine durdu ve bu duruş oldukça uzun sürdü. Sonra öncekinin iki katı bir hızla yeniden dönmeye başladı ve akşamın karanlığı bastırana kadar da durmadı. Takımlarımı toplayıp sandığa koydum. ''Ben artık gideyim, yemeğe geç kalmayayım efendim.'' dedim. ''Çok teşekkür ederim.'' Bay Griffith, ''Asıl ben sana teşekkür ederim Huf, yavrum. Yarın yine geleceksin değil mi?'' ''Okuldan çıkar çıkmaz efendim.'' dedim. ''İyi geceler.'' Bay Griffith, ''Tanrı'ya emanet ol yavrum.'' dedi. Onu bıçkının önünde, karanlığın içinde kendi başına bırakıp ayrıldım. 23. Bölüm. Ertesi pazar Bay Griffith kilisede Angarat'la Easton'ın evlenme ilanını okudu. Bizim aile kiliseden ancak birkaç saat sonra çıkıp eve dönebildi. Çünkü annemin, babamın, Angarat'la Easton'ın, Bronwyn'in, Seridwyn'in, bütün abilerimin, hatta benim bile ellerimizi sıkan, yanaklarımızı öpen, bizlere iyi dileklerde bulunan bir sürü insanın arasında kaldık. Isaac Wynn, Huf diyerek başıma öyle bir okşayış okşadı ki, hani biraz daha gayret etseydi, bu pekala bir yumruk darbesi yerine geçerdi. ''Gerçekten şanslı bir çocuksun. Enişten zengin. Sana ömrünün sonuna kadar geçimini sağlayacak bir iş verir. Ne dersin ha?'' Koca burnuna okkalı bir yumruk atmaya hazırlanarak ''Ben madende babamla birlikte çalışacağım.'' dedim. Hem de çok yakında. Isaac Wynn'in yüzündeki gülümseme uçtu. Bana dik dik bakarak ''Ya, bunlar küçük bir ağızdan çıkan büyük sözler, öyle değil mi?'' dedi. ''Gerçekleştiği zaman görürüz.'' dedim. Başını sallayarak ''Sen de abilerinin bir başka türlüsü olup çıkacaksın.'' dedi. ''Zaten bütün istediğim de bu.'' dedim. ''Hadi hoşça kalın.'' Angarat'la Easton nerede oturacaklarını, evlerini nasıl döşeyeceklerini, düğünlerinde nasıl giyineceklerini ve törenin nerede yapılacağını kararlaştırmaya kalkışınca aralarında yine bir patırtıdır koptu. Birinin ak, ötekinin kara demesiyle çıkan tartışma yüzünden annem her ikisine de sinirlenince babam "Bırak şunları," dedi. "Ne halleri varsa görsünler. Biz yapmamız gerekeni yaptık. Görevimizi bitirdik. Canları nerede isterse gidip orada otursunlar. Sen karışma. Şimdi söyleyeceğin bir şeyi belki kabul ederler ama bakarsın aradan birkaç hafta geçtikten sonra yine aralarında bir anlaşmazlık çıkar. O zaman da kabak senin başına patlar. Hem üzülür hem de ömrünün sonuna kadar onlarla yüz göz olduğunla kalırsın. İyisini bırak, ne yaparlarsa yapsınlar." Annem ellerini ovuşturarak "Şu Angarat'ı öyle bir tokatlamak istiyorum ki," dedi. "Yok bunu istermiş, yok onu istermiş, o değil de ötekiymiş." Babam hafifçe gülümseyerek, "Şu küçük hanımda dikkat ettiğim bir şey var ki," dedi. "Bu da bana, yok onu isterim, bunu istememlerle annesini hatırlatır gibi oluyor." Annem, "Ben hiçbir zaman bu kadar ileri gitmedim," dedi. Babam tavana doğru bakarak, "Bir hikaye anlatırdım ama neyse," dedi. "Hele de evlensinler, bir hafta içinde kızın en ufak bir derdi kalmaz." Annem, "Şşt, Gvil," dedi. Babam, "Gerçekten de öyle," dedi. "Tanıdığım bir kimsede böyle bir değişikliği gözlerimle görmüştüm. Hem de evliliklerinin ilk haftasının sonuna varmadan." Annem, "Ben Brown'lara gidiyorum," dedi ve burnu bir karış havada dışarıya çıktı. Babam bana göz kırptı. Ama gerçekten ikide bir de onların bu durumlarını görmek, dırıltılarını işitmek hepimizi serseme çeviriyordu. Easton'ın ev işlerini üzerine alan teyzesi annemi görmeye gelince Angaradlı Easton'ın onun evinde bile aynı şeyi yaptıklarını söyledi. Bazı geceler Easton'ın son derece sinirlendiğini ve öfkesini almak için 3-4 vazo kırdığını, bu yüzden de oğlan biraz duruluncaya kadar kendisinin en iyi vazoları kilere saklamak zorunda kaldığını anlattı. Annem her şey bir günde olup bitsin diye onların da Seydven ile Blatton'ın evlenecekleri gün evlenmelerini istedi. Ama Easton buna karşı koydu. Angarad da bu konuda ona uydu. Nasıl oldu da bir konu üzerinde aynı karara vardılar, buna şaşırıp kaldık. Easton, Londra'daki kilisede evlenip balayını geçirmek üzere Paris'e ve Berlin'e gitmeyi düşünüyordu. Angarad ise Londra'da yapılacak düğünden sonra hemen geri dönmek istiyordu. Sonunda Easton'ın dediği oldu. Angarad, Easton'ın dedelerinden kalmış olan Tynwysoed'deki evde oturmayı tasarlıyordu. Bu güzel ve büyük ev, bir çiftlik evine yaraşır eşsiz mobilyalarla döşeliydi. Ama Easton, bunu satmak ve kasabanın dışında yeni bir ev yaptırmak istiyordu. İşte annemin dediği gibi her an tartışacak bir konu buluyorlardı. Bir akşam Angarad'la Easton yürüyüşten dönüp yemeğe geldiler. Angarad fırtına gibiydi. Easton'ın da suratı bir karış asılmıştı. Easton kapıdan içeri girer girmez, "Bay Morgan," dedi. "Eğer beni dinlemek lütfunda bulunursanız sizinle yalnız görüşmek istiyorum." Babam, "Yine ne oldu?" dedi ve oturduğu sandalyeden kalktı. Dilini şaklatıp başını iki yana sallayarak Easton'ı arka bahçedeki kulübeye götürdü. Annem yemeği pişirmeye, ben de okul ödevlerimi yapmaya devam ettik. Angarad tabureye oturup gözlerini ateşe dikti. Pelerini hala sırtındaydı. Uzun saçları hemen hemen yere değiyordu. Annem sanki oralı olmuyormuş gibi, "Angarad, yine ne zorun var?" dedi. Angarad kısık, insana elindeki işi unutturacak kadar üzgün bir sesle, "Easton evlenmek için beni yarın Londra'ya götürmek istiyor," dedi. Annem sanki hiçbir şey duymamış gibi yemek pişirmeye devam etti. Sonra fırın taşını ısınsın diye ocağın üstüne koydu, ellerini sildi, dönüp Angarad'ın yanına diz çöktü ve onu kollarının arasına aldı. Angarad ağlamaya, hem de büyük bir üzüntü içinde ağlamaya başladı. Annem küçük oğlunu uyuturken nasıl sallıyorsa onu da öyle göğsüne yaslayıp sallayarak "Sus benim yavrum, sus," dedi. "Ağlama benim şeftali çiçeğim. Hadi, dinsin o güzel gözlerindeki yaşlar." Angarad ağlayarak "Anneciğim," dedi. "Onu seviyorum. Yalnız onu seviyorum. Ama o beni başından savıyor." Annem eliyle Angarad'ın başını kendi omzuna bastırıp çatık kaşlarla ateşe doğru bakarak "Şşşt," dedi. Ben kımıldayınca da başını kaldırıp kızgın kızgın bana baktı. "Huv, çık git buradan," diye kesip attı. "Peki anne," dedim. Babamla Easton kulübede sendikadan gelen bazı adamlarla Ianta ve Davy ön odada oldukları için koca evde yatağımdan başka gideceğim bir yer yoktu. Ama daha yemeğimi yememiştim. Karnım açtı. Ben de kalkıp Brown'lara indim ve onu Ivor'a işte giymesi için fanila dikerken buldum. Ron her zamanki gülümsemesiyle "Neo?" dedi. "Ne var? Yüzün yine bektaşi üzümü gibi yemyeşil olmuş." "Easton babamla kulübede," dedim. "Angarad'da, annem de mutfakta. Evin içi yine karıştı." Ron, "Bu işin bozulması için Angarad elinden geleni yapacak." "Zavallı kız. Hala bunda direniyor. Yemek yedin mi sen?" "Hayır," dedim. "Karnım zil çalıyor." Ron şaka ederek, "Vah zavallı," dedi. "Gel de sana bir tas çorba vereyim, olur mu?" Ivor gece vardiyasında çalıştığı için oturup akşam yemeğimizi Bron'la birlikte yedik. Pırasalar biraz karttı. Etin tuzu da fazlaca kaçmıştı. Tabii patateslerinki de öyle. Ama ne olursa olsun bu benim için bir şölendi. Çünkü Bron karşımda oturuyor ve bana gülümsüyordu. İşte bu da bana yetip artıyordu. Aklımdan geçeni değiştirmeyi düşünmek için fırsat bulamadan sanki atlı kovalıyormuş gibi "Bron," dedim. "Nenmardi bir erkek gömleğinin eteğini görünce bunun nesinden hoşlanır?" Bronwell gözlerini iri iri açıp yüzüme baktı. Kaşığı elinde kala kaldı. Çorbalar hep döküldü. Sonra kahkahalar içinde başını arkaya attı. Gür bir sesle içinden gelen, çın çın öten nefis bir gülüşü vardı. Ama o yaşaran gözlerini silmeden önce az kalsın benim de sabrım tükeniyordu. "Bunu kim söyledi sana?" diye sorduktan sonra gözlerini kapadı, ağzını bir karış açtı, pırıl pırıl dişlerini göstererek daha yüksek bir perdeden sanki sorduğum sorunun zevkine yeni varmış gibi tekrar katıla katıla gülmeye başladı. Kafasına bir şey atmayı aklımdan geçirerek onu seyrediyor, yine de onunla birlikte gülmek istiyordum. Gözlerini sildi, yutkundu. Derin soluklarla kahkahalarına son verip "Bunu sana kim söyledi?" diye tekrar sordu. Keyfim kaçtığı için fazla bir şey söylemekten kaçınarak "Hayfa Williams," dedim. Kadının bundan hoşlanacağını söyledi. Merak ettim, öğrenmek istiyorum. Bron, "Bir gün anlarsın Huv yavrum," dedi. "Biraz daha yemek ister misin?" "Sorduğum soruya bir cevap bekliyorum," dedim. Gözlerime baktı ama yüzünde bir anlam bulamadım. Yumuşak bir sesle, "Bunu babana sordun mu Huv?" "Evet," dedim. "Bana kendi işimle uğraşmamı söyledi." Bron, "Ben onunla görüşürüm," dedi ve bu konu kapanmış gibi ayağa kalktı. Ben de ayağa kalkarak, "Niçin herkes beni karşısında küçük yaratmışım gibi görüyor?" dedim. "Niçin bir erkek gömleğinin eteğini görmek Nenmardi'nin hoşuna gidiyor? Bizim cebimize girecek olan paralar niçin orospulara gidiyor?" Bron irkilerek, "Sus Huf," dedi. "Bunu kimden duydun?" "Ianto'dan," dedim. Ama bu sözü benim önümde söylediği için benden özür diledi. Bron ben yumuşak bir sesle, "Huf," dedi. "Hadi eve gidip yat ve böyle şeyleri düşünme. Büyüdükçe aklın da gelişir, bu gibi şeylerin ne demek olduklarını o zaman daha iyi anlarsın." "Ben de Tegwyn Bainan'dan öğrenirim," dedim. "O bilir." Masanın öbür ucunda duran Bronwyn bir anda yanıma geldi ve yakama yapıştı. Sert ve soğuk bir sesle, "Huf," dedi. "Eğer o pasaklı kızla tek kelime konuşacak olursan bir daha bu evin yakınından bile geçmemeye dikkat et. Ona göre, haberin olsun." "Ya bunların ne demek olduklarını bana anlatırsınız ya da gidip sorarım," dedim. "Öğrenmek istiyorum. Yoksa soruşturur, yine de öğrenirim." Bron kolunu boynuma dolayarak belini alnımdan öptü. "Bunu babana söyleyecek olursam," dedi, "sana bel kayışıyla güzel bir dayak atar. Yine de bir şey öğrenemez, yediğin dayakla kalırsın. Bunun sonu nereye varır, orasını da Tanrı bilir. Bunları Bay Griffith'e sordun mu?" "Sorabilirdim," dedim. "Ama alacağım cevabı biliyorum." "Yanlış bir iş yapmadığıma inansaydım hiç durmaz bunları sana anlatırdım," dedi. "Ama henüz küçüksün. Sana her şeyi anlatmak doğru olmayabilir. Bir gün düşüneceğim, olur mu?" "Olur," dedim. "Teşekkür ederim Bron." Her zamankine hiç benzemeyen bir gülümseme yüzüne yayılarak "İyi geceler," dedi. "Sana da Bron," dedim ve onu hafifçe dudaklarından öpüp kaçtım. Öpücük hem garip hem de doğal bir şeydir. Gariptir çünkü saçmalığı trajediyle karıştırır. Doğaldır çünkü bir ihtiyaçtır. Bir de el sıkışmak diye bir şey vardır. Bununla da yetinilebilir. Ama el sıkışmak bütün duyguların belirtilmesine yetmez. El serttir ve başka şeyler yapmaya alışıktır. Duygudan yoksun, tat ve koku organlarından, beyinden oldukça, hele kalpten bir kol boyu uzaktadır. Bizim öylesine saçma bulduğumuz zencilerin o burun sürtme adetleri bundan çok daha iyidir. Gel gelelim, tat almaya yarayan bir duygu da yoktur burunda. O sadece suratın ortasında bitivermiş, kışın başa bela kesilen ama güzel bir yemeğin önünde ya da bir bahçede insana arkadaşlık etmekten de geri kalmayan koca bir kemik parçasıdır. Gözlerle de bir şey yapamayız. Çünkü birbirimize çok yaklaşacak olursak bunlar hemen şaşılaşıverirler. O zaman her şeyi çift ve karmakarışık görmeye başlarız. Kulaklar zaten söz konusu olamaz. Onun için iş yine ağza düşüyor. Başın bir parçası, tat alma ve koku duyma organlarının bir aracı olduğu için de biz karşımızdakini onunla öperiz. O, sesin tapınağı, nefesin bekçisi, bütün tatların hazinedarı ve soylu dilin yuvasıdır. Ağız denilen bu şeyi, çevreleyen dudaklar sert olmakla birlikte yine de yumuşak sayılırlar. Yüzün başka kısımlarında hiç bulunmayan, olgun bir meyvenin sıcaklığı ve pembeliği vardır onlarda. Kırmızı ve yumuşak kıvrımlarıyla, hele kadınlarınki, onlarda bulunan lezzet, yabani çileğin tadıyla bile kıyaslanamaz. Ama öpücüklerin tadı kaybolsa, yabani çilek de bütün yıl boyunca yetişseydi, işte o zaman dünyadaki zevklerin yarısı ortadan kalkmış olurdu. Öpüşmek istediğini duyuşunuza hiç şaşmamalı. Çünkü bu davranışın bütün saçma görünüşüne rağmen, ağız ağızla birleştiği zaman soluk soluğa, tat da karışır, sıcaklık sıcaklıkla artar, diller sessiz bir dille konuşurlar ve onların birbirlerine söyledikleri sesli konuşmanın zavallılığı içinde bir biçim, bir ad ya da bir yaşam bulamayan şeylerdir. İşte Bronwyn'i ilk kez böyle öptüm ve sonra da pişman oldum. Yok, pişman olmadım. Korktum. Korkmakla birlikte kendinde bir cesaretin uyandığını da sevinçle gördüm. Ertesi gün öğleden sonra Bay Griffith, Hugh dedi. Dün bir konuda yengenden bilgi istemişsin. Öğrenmek istediğin bir şeyi ben dururken gidip başkalarından sormana üzüldüm doğrusu. Bu tür bilgiler bir kadın tarafından verilmemelidir Huf. Bir budala gibi kıpkırmızı kesilip, Bruno'nun beni yine çekiştirdiği düşüncesiyle sinirlenerek, ''Belki kızarsınız diye çekindim.'' dedim. ''Asıl şimdi kızdım sana.'' dedi. Ama sesinde en ufak bir kızgınlık belirtisi yoktu. Eğer görevim Tanrı'nın yarattığı şu dünyada sana yol göstermek, bilmediklerini öğretmekse, neden onun bizlere tanıdığı bir takım doğal haklar üzerinde bilgi vermekten kaçınayım? Söyleyecek başka bir söz aklıma gelmediği için, haklısınız efendim, demekle yetindim. Öyle utandım ki yerin dibine batmak istedim. Bay Griffith hala bıçkıyla uğraşarak, pekala, dedi. Bildiğin bazı şeylerin yanında elbette bilmediklerin de var. Bunları öğrenmen için beklemen gerekiyor. Yüksek matematikten anlıyor musun? Hayır efendim, dedim. Ama öğreniyorum. İyi, dedi. Öyleyse sırayla gidelim. İnsan bilgisini zamanla artırır, sabırsızlık ederse her şey zihninde karmakarışık olur. Öyle değil mi? Rende sallamaktan kanter içindeydim. Evet efendim, dedim. Öyleyse işi başından ele alalım. Erkekler ve kadınlar vardır. Ama bunlar ergenlik çağına gelmeden önce oğlan ya da kız çocuklarıdır. Ondan önce de her ikisi bebeklik çağındadır, değil mi? Evet efendim, dedim. Peki, dedi, ondan önce neydiler? Gerçekten de, neydiler? Bebeklik çağından önce neydiler? Hiçbir şey gelmedi aklıma. Hiçbir şey, dedim. Tıpkı Kelam'ın başlangıçta dediği gibi. Bay Griffith, aferin Hugh, yavrum, dedi. İyi gidiyorsun. Kelam Tanrı'dandır. Bebekler de işte öyle. Huf, sizin arka bahçedeki kulübede Owen'ın yaptığı bir bankine var. Onu nasıl meydana getirdi Owen? Elleriyle, bunu biliyoruz. Ama ondan önce zihniyle, değil mi? Evet efendim, dedim. Bay Griffith, işte bebekler de zihinden doğar Huf, dedi. Tanrı'nın zihninden. Onlar da birer küçük makinedir. Ama mucizelerle ve görkemli bir gizemle doludur. Çünkü onları işleten yakıt değil, yaşamın ta kendisidir. Onlar yaratıldıkları gibi öyle küçücük de kalmazlar. Her geçen gün biraz daha büyürler. Bir oğlan ya da bir kız çocuğu, sonra da bir erkek ya da bir kadın olurlar. İşte oğlum, mucize diye buna derler. Peki ama bebekler nasıl meydana gelirler efendim, diye sordum. Bebekler bebek olmadan önce neydiler? Sabırsızlanma, dedi Bay Griffith. Ne yazık ki burası Pitagor'un okulu değil. Eğer ondan ders almış olsaydın, sen de onun öğrencileri gibi 5 yıllık öğrenim süresi içinde konuşmamaya yemin etmek zorunda kalırdın. Tekrar yerin dibine batmak isteyerek, özür dilerim efendim, dedim. Bay Griffith, pekala, dedi. Öyleyse bebekler konusuna gelelim. Tanrı erkeği kendi görünüşünde yarattı ve Tanrı kadını Adem'in kaburgasından çıkarttı, tamam mı? Evet efendim, dedim. Bay Griffith, işte Adem'le Havva'nın Aden bahçesine girişleri böyle oldu. Sonrası nasıldı? Havva, bilgi ağacına karşı günah işledi, dedim. Ve elmayı yemesi için Adem'e verdi. İkisi de çıplak olduklarını bildiler ve incir yapraklarıyla örtündüler. Bay Griffith harıl harıl bıçkıda bir şeyler kesmeye devam ederek ''Güzel'' dedi. ''Sonra ne oldu?'' ''Elinde alevli bir kılıç tutan bir melek geldi'' dedim ve onları bahçeden kovdu. Bay Griffith ''Alınlarının teri ile yaşamlarını kazanmaları için'' dedi. ''Bundan sonra ne oldu?'' ''Kabil ile Habil'' dedim. ''Habil iyi adamdı ama Kabil onu öldürdü.'' Bay Griffith ''Dur'' dedi. ''Onları öldürmeden önce nasıl doğduklarını bir görelim. Adem ile Havva'nın yaratılışları üzerinde durduk. Kabil ile Habil nereden çıktılar?'' ''Kutsal kitaptan efendim'' dedim. ''Peki ama oğlum nereden geldiler de kutsal kitaba girdiler?'' diye sordu Bay Griffith. ''Adem yaratılmıştı, bunu biliyoruz. Havva da Adem'in kaburgasından çıkartılmıştı. Ya Kabil ile Habil nasıl oldu da meydana çıktılar?'' ''Adem ile Havva'nın oğullarıydı onlar'' dedim. Bay Griffith ''Güzel'' diyerek yapmakta olduğu sandalyenin öbür bacağını kesmeye koyuldu. İşte onlar da kendilerinden sonraki kadın ve erkeklerin çocukları gibi dünyaya gelmişlerdi. Yani bir baba ile bir anadan. ''Şimdi Huf, erkek niçin baba, kadın da niçin anadır?'' ''Çünkü biri Adem, öteki de Havva'dır da ondan'' dedim. Bay Griffith başını kaldırıp bana bakarak ''Ama niçin?'' diye soruyorum sana'' dedi. ''Bir erkeği baba yapan nedir? Bu ayrım nereden ileri geliyor? Bir erkeği bir kadından, bir babayı bir anneden nasıl ayırırsın?'' ''Şey efendim'' dedim. ''Birinin bıyıkları ve pantolonu, ötekinin de sakalsız bir yüzü ve etekliği vardır.'' Bay Griffith ''Huv'' dedi. ''Senin dış görünüşün bir kız çocuğunkinden çok daha değişik. Öyle olmasaydı sen kavga edeceğin yerde oturup yün örerdin, öyle değil mi?'' ''Evet efendim'' dedim. Bay Griffith bıçkının hızını artırarak ''Bu değişiklik nedir?'' diye sordu. ''Bir kızın göğsü şişkindir'' dedim. ''Bizimkiler ise değildir.'' Bay Griffith ''Başka?'' diye sordu. ''Belden aşağımız da değişiktir'' dedim. ''Kızların orası düzdür.'' Bay Griffith ''Bu da güzel'' dedi. ''Şimdi söyle bakalım, döl yatağı hakkında ne biliyorsun? Döl yatağı nedir Huv?'' ''O da kutsal kitapta geçer efendim.'' Bay Griffith o kalın sesiyle kutsal kitaptaki sözleri tekrarlayarak ''Seni yaratan, sana anının döl yatağında biçim veren Rab böyle söylüyor.'' dedi. ''Demek ki makineleri, insan zekası, bebekleri de Tanrı'nın iradesi meydana getiriyor. Ama bir makinenin ortaya çıkması için kafa ile ellerin birleşmesi, sonra da bunu meydana getirecek ergimiş maddenin kum sandığında hazırlanmış kalıplara dökülerek biçimlendirilmesi gerekmektedir.'' Tıpkı bunun gibi bir bebeğin ananın döl yatağında biçimlenip doğması için de erkekle kadının birleşmesi gerekir. İşte döküm ustası makine parçalarına biçim verebilmek için kum sandığını kullandı ve oven'da dökümden çıkan bu parçaları birbirlerine ekleyip makinesini meydana getirdi. Tanrı da insan vücudunun parçaları içinde gelişsin, bir biçim alsın diye sıcak bir et parçasından başka bir şey olmayan döl yatağını yarattı. Gel gelelim bu parçaların birbirlerine eklenmesini, bir biçime girmesini kim sağlıyor? Anne ile baba değil mi? Evet efendim dedim. Bay Griffith, döl yatağı bunların hangisinde? Diye sordu. Bayan Bainan'ın damar damar şişen yüzü ve elleriyle duvarları tırmalayışı gözlerimin önüne geldi. Anne de efendim dedim. Bay Griffith, güzel dedi. Demek şimdi biliyoruz ki erkek baba, kadın da annedir. Erkek babadır çünkü kadından farklıdır. Kadın içinde de bir döl yatağı vardır ve eğer Tanrı ondan esirgemediyse orada bir bebek oluşacak ve canlanacaktır. Bu nasıl oluyor? Birleşmeyle dedim. Bay Griffith değişik bir ses tonuyla sanki ayrı ayrı iki parça ağacın damarları arasındaki ayrımı gösteriyormuş gibi ''Şimdi bu birleşmek eylemine gelelim'' dedi. ''İnsan tohumu diye bir şeyi herhalde işitmişsindir değil mi Huf?'' ''Evet efendim.'' dedim. Bay Griffith pekala dedi. Buğday, arpa, mısır diye bir takım şeyler vardır. Bunların hepsi de tohumdur. Onları biçebilmen için önce ekmen gerekir, öyle değil mi? Evet efendim dedim. Demek ki bir bebeğin de oluşması için önce insan tohumunun ekilmesi gerekmektedir dedi Bay Griffith. Bu tohum da ananın döl yatağına ekilir. İşte erkekler ve kadınlar bu yüzden evlenirler. Evlilik de birleşmeyi sağlar. Buğdayı mevsimsiz eker misin? Yerler karla kaplıyken tohumu toprağa atar mısın? Hayır efendim. Atamazsın dedi. Eğer yapacak olursan seni yakaladıkları gibi tımarhaneye atarlar. Her şeyin bir zamanı, bir mevsimi vardır. İnsanların ekim zamanı da evlilikleriyle başlar. Daha önce değil. Çiftçi tarlasında mısır yetiştirmek için ne kadar sabırsızlanırsa sabırsızlansın, mevsimi beklemek zorundadır, değil mi? Evet efendim, dedim. Evet ya, dedi. Yoksa ona deli derler. İşte Huv, bu insanlar için de böyledir. Evlilik süresi tohum ekme zamanıdır. Güneş dağın ardında kaybolmak üzereydi. Tepelerde turuncu ve kırmızı göğe karşı duran koyunlar simsiyah gözüküyorlardı. Beyaz ışın demetleriyle onların altlarından doğru yansıdıkça postlarını altın sarısıyla kaplıyordu. Bay Griffith, öğrenmek istediğin daha başka bir şeyler var mı? Dedi. Tohum nasıl ekilir efendim? Diye sordum. O da bana, bunlar ne zamandan beri aklını kurcalıyor senin Huv? Diye sordu. Uzun zamandan beri, dedim. Ya, dedi. Bunca zaman karnını doyurmak için kafa yormuş olsaydın eğer, ben de sana obur demeye bilmem hak kazanır mıydım? Bu konuda ötekiler gibidir. Zamanını böyle şeylere harcamamaya bak. Yoksa sana haylaz derler, aylak derler. Şimdi tohumun nasıl ekildiğini öğrenmek istiyorsun, öyle mi? Evet efendim, dedim. Lütfen. Pekala, dedi. Sen kendi dış görünüşünün bir kızınkinden çok daha değişik olduğunu az önce kendin söyledin. Bu değişiklik senin bir erkek olarak gelişmenden, zamanı gelince de insanlık tohumunun bekçiliğini yapacağından ileri geliyor. Anladın mı? Bu tohum benim neremde olacak efendim? Diye sordum. Bay Griffith, yine sabırsızlanıyorsun, dedi. Nerende olacak? Elbette vücudunda. Bu tohum kanından meydana gelecek ve ekim zamanında da hazır olacak. Vücudunun kızlarınkinden farklı yeri var ya, işte tohumun bulunduğu yer orasıdır. Yalnız evlendiğin zaman, daha önce değil, kendine eş olarak seçeceğin kadınla birleşeceksin. Ondan sonra gerisi gelir artık. Soluğum tükenmiş gibi titrek bir sesle, ''Peki ama bu birleşme nasıl oluyor efendim?'' diye sordum. Öğrendiğim şeylerin ağırlığını üzerimde hissediyor ama yine de daha çok öğrenmek istiyor ve bu hırsla yanıyordum. Bay Griffith, ''Bu birleşme kelimesinden ne anlıyorsun Huv?'' dedi ve bıçkıyı durdurdu. Çünkü hava iyice kararmış, odanın içi göz gözü görmez olmuştu. Hatta cilaladığım masanın üstündeki parıltılar bile kaybolmuştu. ''İki şeyin bir araya gelişine'' dedim. Bay Griffith, ''İşte tam bildiğin gibi'' dedi. ''Vücudunun o çıkıntılı yeri yok mu? İşte o, senin eşin olan kadının döl yatağına kadar uzanan bir organdır ve bu organdan Tanrı'nın sana verdiği tohum yine Tanrı'nın iradesiyle çocuğun meydana gelmesi için oraya dökülür. Şimdi anladın mı?'' ''Hepsi bu kadar mı efendim?'' diye sordum. Hayal kırıklığına uğramıştım. Bay Griffith ellerini kaldırarak, ''Hepsi bu kadar mı? Bu da ne demek? Daha ne olsun istiyordun?'' ''Bilmem ki'' dedim. ''Ben bunun daha başka bir şey olduğunu sanıyordum. Çok daha korkunç bir şey olduğunu.'' Bay Griffith elini başıma koyarak sakin bir sesle, ''Aslında öyledir Huv'' dedi. ''Gerçekten de korkunç bir şeydir bu. Düşün bir kere, insanın kendi içinde canlı bir varlığın sorumluluğunu taşıması ne demektir? Hatta birçok canlı varlıkların. İnsanın ömrü gözünü açıp kapayana kadar geçiverir. Sen göçtükten sonra ardında kalan o kendi yaşamlarını sürdürecek olanların karşılaşacakları kötü durumları, onların başlarına gelecek dertleri bir düşün. Sana benzeyen, senin etinden, senin kanından olduğunu bildiğin, sen Tanrı'dan nasıl kendine doğru yol göstermesini bekliyorsan, sen de aynı şeyi bekleyen küçük bir çocuğun senin dizinin dibinde oturduğunu hele bir aklına getir. Kelimelerle anlatılamayan böylesine yüce, böylesine güzel bir şeye korkunç değil de ne denir? Evet efendim, dedim. Madem bu iş bu kadardı, büyükler niçin bunu öğrenmemin doğru olmadığını söylüyorlar? Bay Griffith bu kez gülerek, ellerin damlarına çıkıp bağıra bağıra anlatmalarını mı bekliyordun Huv, dedi. Gizlenmesi gereken şeyler yok mudur? Sen herkesin göz önünde soyunur musun? Hayır efendim, dedim. Bay Griffith, kendinden pay biçerek doğum konusunda ne kadar titiz davranmamız gerektiğini düşün, dedi. Bu, yaş ilerledikçe duyulan bir sorumluluktur. Küçük yaratan makinelerin nasıl çalıştığını anlatabilir misin? Hayır efendim, dedim. Bay Griffith, elbette anlatamazsın, dedi. Hiç kuşkusuz, o da bunu öğrenmek, bilmek ister. Ama onun bu küçücük beyni senin söylediklerinin hiçbirini asla kavrayamaz. Ama zamanı gelince o da senin gibi her şeyi öğrenecektir. Öyle değil mi? Evet efendim, dedim. Bay Griffith, çünkü o zaman, dedi, o da anlayış çağına ermiş olacaktır ve bu ona çok sıradan bir şeymiş gibi görünecektir. Sana da hepsi bu kadar mı diye soracaktır. Sen de tıpkı benim sana şimdi söylediğim gibi hepsi bu kadar oğlum diyeceksin. Rahatladın mı şimdi? Boş bulunarak ona ama bir erkek görmenin eteğini görmek nenmardiği niçin sevindiriyor diye sordum. Bay Griffith, bu kaba bir şakadan başka bir şey değildir Hoof, dedi. Nenmardi yaşı ilerlemiş bir kadındır. Kocası olmadığı için de çocuğu yoktur. Hayfa onun evlenmesi gerektiğini, bunun kendisi için çok daha iyi olacağını söylemek istemiştir. Hayretten dona kalarak, bunu Hayfa'nın söylediğini nereden biliyorsunuz efendim, diye sordum. Bay Griffith, benim bilmediğim seninle ilgili bir şey hemen hemen yok gibidir Hoof yavrum, dedi. Sabahları hala dayı Bando'nun yanına gidiyor musun? Evet efendim, dedim. İyi, dedi. Bu senin için yararlı bir şey. Ama yalnız sabahları gideceksin. Akşamları onlardan uzak dur. Birhanelere, boks maçlarına da gitmek yok. Anlaşıldı mı? Hayretle, peki efendim, dedim. Henüz böyle bir şey söz konusu bile olmadı. Pekala, dedi. Hadi şimdi doğru eve, yemeğe. Bu akşam geliyor musunuz efendim? Diye sordum. Sofradaki yeriniz her zaman hazır. Bay Griffith dakikalarca konuşmadı. Takımları kutuya koyup bıçkıyı öteki duvara doğru itti. Anneciğini benim için yanağından öp, dedi. Bu akşam da gelemeyeceğim için kusuruma bakmasın lütfen. Hadi iyi geceler. Size de efendim, dedim ve dışarıya çıktım. Hava kararmak üzereydi. İçimde beliren duygularla dünya baş aşağı olmuş gibi geldi bana. Bütün insanlar guguk kuşları kadar gülünç göründü gözüme. Bruno'nun niçin bunları bana anlatmak istemediğini şimdi anladım ve bütün kızgınlığımı geçerek ona içimden teşekkür ettim. Bundan çok kısa bir süre sonra Easton karar vermiş olduğu gibi Angarat'ı alıp evlenmek üzere Londra'ya götürdü. Ianto ile David de onlarla birlikte gittiler. Ama babamla annem düğünün bizim kilisede yapılmasını istedikleri için bu isteklerin dışında kalan bir düğüne yüz çevirip evde kaldılar. Ianto ile Davy döndükleri zaman fazla bir şey anlatmadılar. Ne Londra'da olup bitenlerden ne de yolculuklarından söz ettiler. Yüzlerindeki ifadeyi görmekle ben de soracaklarımın cevabını fazlasıyla almış oldum. Angarat'ın üzerlerine birkaç kelime yazarak Calais ve Paris'ten gönderdiği kartları, sonra da Berlin'den yolladığı bir mektubu aldık. Bir sabah annemle babam bunu pencerenin önünde birlikte okudular. Anne babamın arkasında duruyor ve onun elindeki mektubu babamın omuzunun üzerinden doğru okuyordu. Başlangıçta ikisinin de kaşları çatık, mektup kağıdının beyazlığıyla aydınlanan yüzleri asıktı. Babam ilk sayfayı okuduktan sonra annemin o sayfayı bitirip bitirmediğini anlamak için gözlerini ona çevirdi. İşte o zaman ne kaşlarının çatıklığı ne de yüzlerinin asıklığı kaldı. Mektup bitince ikisi de gözlüklerini çıkardılar. Annem önlüğünü eliyle sıvazlayarak düşünceli düşünceli babama baktı. "Ya işte böyle," dedi. Babam "İşler yolunda kız," diyerek annemin elini tuttu. "Sana söylemiştim. Artık bizim kız yatıştı." Annem başını pencereye doğru çevirerek "İnşallah öyle olsun," dedi. Babam "Hiç kuşkun olmasın," dedi. "Kaygılanma. Hele eve bir dönsün, o zaman göreceksin." 24. bölüm. Ama onlar bu mektuptan uzun bir süre sonra Seridwen ile Bretton'ın ve Davy ile Vin'in düğünlerinden çok sonra döndüler. Hem ablam hem de abim aynı gün bizim kilisede evlendiler. Günlerden cumartesiydi. Aylardan beri eksilmeyen kar ilk kez o gün toprağın üzerinden kalkmıştı. Bunu hatırlıyorum. Çünkü hava karlı ve yerler çamurlu olsaydı o gün yeni potinlerimin yerine okul potinlerimi giymek zorunda kalacaktım. Onlar da pek kaba saba şeylerdi. Üstelik gri İskoç kumaşından yeni elbiseme de hiç uymuyordu. Güzel bir elbiseyle giyilemezdi bu eski potinler. İlk ısmarlama elbisemin provasına giderken bayağı gururlanıyordum. Bundan önce elbiselerimi annem dikerdi. Bazen de hazır alırdı. Ama hazır alınmış bir elbisenin hiç zevki yoktur. Çünkü mal meydandadır ve sözde ölçünüze göredir. Giydiğiniz zaman eğreti gibi durur üstünüzde. Pantolonun arkasında yumrular, kol altlarında potlar belir verir. Ceketin önü sizi iki kez kuşatmaya yetecek kadar boldur. Pantolonun paçaları ise uzun pantolon denemeyecek kadar kısa, dizlerden çok aşağılara sarktığı için de kısa pantolon denemeyecek kadar uzundur. Ama ne verirlerse onu giymek zorundasınızdır ve yeni olduğu için de 2-3 pazar bunu giymekten gurur duyarsınız. Sonra beliren bir takım buruşukluklar bunun eskimeye yüz tuttuğunu belli eder. Ama boy atacağınız düşüncesiyle büyük ölçüde alınmış olan bu elbise yine de sizin en iyi elbisenizdir. Gel gelelim, ölçüsü mezure ile alınmış, makasın işleyeceği yerler sabunla işaretlenmiş, nefis bir elbiseye sahip olmak yok mu? İşte bu başlı başına bir zevktir. Uzun zaman babamın beni provaya yollamasını bekledim. Ama Easton'la Angarat evlenmek için Londra'ya gitmiş olduklarından babam bu işin üzerine pek düşmedi. Seridwen ile Britton'ın düğününden kısa bir süre önce abim Will'le evleneceğini bildirdi. İşte o zaman terziye gitmeme izin çıktı. O gün elbisemin provasından başka bir şey düşünmeyerek koşa koşa okuldan eve döndüm. Oradan da doğruca Halfa Williams ile ihtiyar tıbbıma gittim. Ben kapıdan içeriye adımımı atar atmaz Halfa ihtiyar tıbbıma "Bay Morgan'ın elbisesi prova edilecek," dedi. İhtiyar tıbbım elindeki küçük bir işi bir an önce bitirmek için hızlı hızlı iğne kakalayarak "Evet evet," dedi ve tireyi dişiyle kopardıktan sonra iğneyi yeleğine sapladı. Halfa potin düğmelerini andıran küçük gözlerini o büyük pirinç ütüden ayırmadan güler yüzü bir sesle "Kıçını yerden kaldırıp zahmet olmazsa şu tezgahın üzerindeki sabunu verir misin Tibum?" dedi. İhtiyar Tibum yavaş yavaş bozulmaya başlayarak elleri ve dizleri üzerinde yalpalaya yalpalaya tezgaha doğru emeklerken homurtular çıkararak bütün aksiliği ile "Aman Tanrım!" dedi. Bir asansörün üstünde mi oturuyorum ki sersem bunağın biri her zırlayışta ok gibi yerimden fırlayabileyim? Yüzü kıpkırmızı kesilen Halfa, "Çeneni kısarsan iyi edersin," dedi. "Hem çok rica ederim, emirlerimi yerine getirirken de o güzelim sesini duyurmak zevkini bağışlayıp durma. Sükût altındır." İhtiyar tıbım ayağa kalktı, ellerini kalçalarına dayadı, Halfa'ya bakarak o tatlı sesiyle, "İlk kez doğru bir söz söyledin," dedi. "Bütün ömrün boyunca harcadığın kelimeler para etseydi, top attırmadık banka bırakmazdın." Düğme gözler benden yardım umar gibi üzerime doğru çevrildi. Halfa, insanın yüreğini parçalayan bir sesle, "Bütün istediğim bir parçacık sabun," dedi. "Buna karşılık evliyaları bile çileden çıkaracak bir ağız dolusu laf işitiyorum." İhtiyar tıvım, açık duran avucundaki bir sabun parçasını uzatarak nazik bir sesle, "Buyur," dedi. "Acaba terzi başının bunu kullandığını görebilecek miyiz?" Halfa sabunu yavaşça aldı. Bu süre içinde gözlerini de ihtiyar tıbımın yüzünden ayırmadı. Her kelimenin üstüne eşit derecede basarak, "Şimdi sen terzi başını işinin başında göreceksin," dedi. Nerede olursa olsun erkek elbisesinden, kadın kostümünden, av kıyafetinden, paltodan, pelerinden, yağmurluktan, daha doğrusu kumaştan yapılan her türlü giyim eşyasından söz açıldı mı, genci de ihtiyarı da bu dükkanın ünlü ustasının adını anar. İhtiyar tıvım provaya yardım etmek için gevşek bıraktığı parmaklarını aşağı doğru sarkıtarak ellerini kaldırdı ve büyük bir ağırbaşlılık havası içinde Halfa'ya "Başlayalım mı?" diye sordu. "Ben mezarımda kokmadan, oğlan da dizlerine kadar sakal koyvermeden şu provayı bitirelim." Halfa öfke içinde dükkanın dört bir yanında dolaştırdığı potin düğmeleriyle bana, ihtiyar tıbıma ve tavana baktıktan sonra onları yere dikerek "Allah aşkına sus," dedi. "Eğer ihtiyar firavun tekrar yeryüzüne dönseydi, Mısır'ın uğradığı 10 beladan 7.sine senin yol açtığını söylerdi hiç çekinmeden." İhtiyar tıbım ceketimin kolunu takarken "İyi," dedi. "Yahudilerin Mısır'dan çıkmaları için Mısırlıların bir süre beklemeleri gerekmişti. Bu yüzden sen de sabretmelisin yavrum Huf. Erinde gecinde akşam yemeğine yetişirsin." Halfa "Makas," deyince ihtiyar tıbım bunu bir sihirbaz gibi onun eline tutuşturdu. Herkes kendi işinin eridir ama hiç kuşkusuz terzilik de en azından yeryüzündeki bütün meslekler kadar soylu ve akıl sır erdirilemeyen bir zanaattır. Bir top kumaşı ele alıp sabun, iğne, tire, makas ve ütü gibi basit araçlarla bundan vücudun her girinti ve çıkıntısına göre kusursuz bir elbise meydana getirmek gerçekten de büyük bir ustalıktır. İnsanoğlu ta başlangıçtan beri kendini süslemekten zevk aldığına göre bu zanaatın ne kadar gerilere dayandığı bilgimizin dışındadır ve hiç kimse bunun hangi çağdan günümüze geldiğini söyleyemez. Halfa kumaşı sabunla işaretleyerek "Omuzları biraz daha geniş tut," dedi. "Arkaya da yukarı kaldır." İhtiyar tıvım arka taraftan kumaşı bir parça yukarı çekti. Halfa "Dur dur," diye bağırdı. "Ceketin yakası çocuğun kulaklarının tepesine mi çıksın istiyorsun koca sersem? İndir biraz. Biraz daha Yeter. Heh, oldu. İhtiyar tıvım sabrı tükenip yine aksilinerek Hayfa'ya Allah aşkına söyle senin bu yaptığın nedir diye sordu. Hayfa ağzının köpüklerini omzunun üstünden saça saça ceket yapıyorum ceket dedi. Pantolon yaptığım zaman onun da pantolon olduğunu bildiririm sana. Ne o yakayı çocuğun beline mi takacaksın? İhtiyar tıvım oraya takılsa da şaşmam bu dükkanda hiçbir şeye şaşmam. Dedi. Bu gidişle pantolonun ilikleri arkada olacağı benzer. Yakanın arka kısmı biraz yüksek düştü. Hayfa, biliyorum, biliyorum dedi. Sen lütfen çeneni kıs. İhtiyar tıvım, konuşmak yok, bir kusuru görmek de yok dedi. Belki sağladığın ün bundan ileri geliyordur. Hayfa neredeyse ağlayacakmış gibi uzun uzun bana baktı. Sonra dudaklarını ısırıp hala o ağlamaklı haliyle ceketimin ilik yerlerini işaretledi. Ama bu arada tezgahın üzerinde duran büyük terzi makasına yan gözle vahşi vahşi bakmaktan da geri kalmadı. Bir göz işaretiyle onu kapmaya ve adam öldürmeye hazır gibiydi. İhtiyar tıvım sanki hiç kimseyi ilgilendirmeyen bir işten söz ediyormuş gibi kayıtsızlıkla ''Sağ kol biraz kısa'' dedi. Hayfa derin bir nefes alarak sol kolun yeniyle uğraşmaya koyuldu. İhtiyar tıvım cık diye dişini emerek tekrar sağ kol diyorum sana dedi. Hayfa kollarını iki yanına sarkıttı ve gözlerini yumdu. Sonra dünyanın bütün dertleri kendi üzerindeymiş gibi onları bitkin bir tavırla açtı ve pantolonumun üzerinde çalışmaya başladı. Bel biraz daha daraltılacak dedi. Eğer dükkandakilerin başına dert olmazsa bir parça da yukarı alınacak. İhtiyar tıvım sağ kolda kısalık var dedi yine. Hayfa kendinden başka kimsenin bilmediği bir şarkıyı homurdanmaya başladı ve pantolonumun her tarafına elindeki sabunla bir sürü küçük küçük işaretler koydu. İhtiyar tıvım büyük bir ciddiyetle çok güzel oldu dedi. Hayfa hemen hemen fısıldarcasına asıl senin kadar güzel bir şeyi bulabilmek için bir çift sağlam ayakla 6 ay dünyayı tepmek gerekir, dedi. İhtiyar tıvım, anam da böyle söylerdi, dedi. Gel gelelim ceketin kolu oğlanın dirseğinde. Hayfa çalımla, ceketi çıkar huv yavrum, dedi. Usta bir terzinin eserine ikinci kez bakması gerekmez. Cuma akşamı gelir, elbiseni daha ütüsü soğumadan alırsın. İhtiyar tıvım yerine oturarak, ya... Demek elbiseyi sana kendisi teslim edecek, dedi. Eğer pantolonun paçalarından birinin ensenden sarktığını, ceketinin kollarının da ceplerine kapak diye dikildiğini görecek olursan, çok rica ederim gözlerini benden başkana çevir, olur mu? Hayfa kesinlikle evet, dedi. Başkana çevir, hem de üzülerek, acıyarak. Çünkü o, Gadarinilerin ülkesindeki domuzların sonuncusudur ve Tanrı'ya şükürler olsun ki kendisiyle birlikte onların kökü de kuruyacaktır. Hadi iyi geceler. Hayfa, ihtiyar tıvımın kendisine neler söylediğini işitmemek için ütüyü olanca hızıyla ızgaraya vururken ben de iyi geceler Hayfa, iyi geceler tıvım diyerek dükkandan çıktım. Seridwen ile Bretton ve Davy Levin evlendikleri zaman düğünden bir gece önce uyumadığımız gibi düğün gecesi de gözlerimizi kapamadık. Kilisenin yanındaki salonu üstün körü boyamak, yerleri iyice paspaslamak, çay sofralarını kurmak ve pazar günkü törene gelecek olanların oturacakları sandalyeleri parlatıp hazır etmek için kiliseye indik. Babam, Ianto, Davy, Seridwen, Bron, ben, bitişik komşularımız Bayan Lewis ile Bayan Jonas ve onların oğullarıyla kızları olmak üzere hep birlikte çalıştığımız halde ancak saatler sonra orayı biçime sokabildik. Ivor dağa çıkmıştı. Orada koroyu çalıştırıyordu. Bay Griffith de kulübelerdeki bir hastayı yoklamaya gitmişti. Onun bir hastaya gittiğini, oraya götürmek üzere kendisine bizim kümesin tavuklarından birini kesip verdiğim için biliyorum. Kendi tavuklarımızı kesmek kadar da nefret ettiğim bir şey yoktu. Çünkü ben onları tanıdığım kadar onlar da beni tanırlardı. Daha doğrusu tavuklarla arkadaş gibiydik. Kilisedeki kürsüyü cilalamakta olan diyakozlardan James Rowland salona girerek babama parmağıyla bir işaret verdi. ''Sizi görmek isteyenler var.'' dedi. ''Kilisede bekliyorlar.'' Babam ''Teşekkür ederim yavrum.'' dedi. ''Düğünle ilgili kimseler mi acaba?'' James Rowland ''Evet sanırım.'' dedi. ''Ama umduklarımız değil. Çabuk gelin.'' Elinde çekiç ve çivilerle bir merdivenin üzerinde avizenin şamdanlarına mumları yerleştirmekte olan babam, ''Onları buraya getirin.'' dedi. James, Siz kiliseye gelseniz daha iyi olur, dedi. Babam, yok yok, dedi. Lütfen onlardan buraya gelmelerini rica edin. Görüyorsunuz ki çalışıyorum. James, pekala, dedi ve arkasında bal mumu ile terement kokusu bırakarak dışarı çıktı. Ben elimdeki mumları babama doğru uzatırken, o da bunları yerlerine oturtmadan önce çekiçle yapılması gereken işleri yapıyordu. En son şamdanın dip çivisini de çaktıktan sonra elimdekileri aldı. İki ayaklı merdivenin en üst basamağındaki tekrar avizeye doğru uzanırken kapıdan yana baktı. Az kalsın yere düşecekti. Cadıların dans etmeye geldiklerini görmüş gibi yüzünün ifadesi değişti. Mumlar elinden düştü, hatta bir tanesi Bron'un saçlarını sıyırıp yerlere kirli suları sıçratarak olağanca hızıyla kovanın içine daldı. Owen ile Gwil kollarını açmış, gülerek bize doğru koşuyorlardı. Babam, Owen! Diye bağırdı. Gwil'im, yavrum, ah oğullarım! Babam, iki ayaklı merdivenden öyle bir iniş indi ki, merdiven bir yana devrilirken o da kendini yere attı ama düşmedi. Doğruca onları karşılamaya koştu. Owen, baba, dedi. İyi gördüm seni. Gwil'im, annem nasıl, dedi. Bron, sen de aslan gibisin kız. Owen sevinçle gülümseyerek, huf, dedi. Sen de en azından 4 parmak boyatmışsın. Yarın uzun pantolon giyeceğim, dedim. Babam, buradaki işimiz artık bitti, dedi. Gelin çocuklarım, eve, annenize gidelim. O uzun zamandan beri bu anı bekliyor. Huf, sen de çıkmadan önce her şeyi iyice bir gözden geçir. Peki baba, dedim. Bunun üzerine her şeyin isteğe uygun bir biçimde olması için Bron'a yardım ettim. Sonra kapıyı kilitleyip işten baş kaldıramadığımızdan çayımızı içemediğimiz için birer fincan çay içmek üzere birlikte tepenin yolunu tuttuk. Yarı yolda aşağıya doğru inmekte olan Bay Griffith'e rastladık. Ağır ağır yürüyordu. Şapkasını gözlerine kadar eğmiş, ellerini kısa paltosunun ceplerine sokmuştu.